Azerbaycan'dan değerli misafirimiz var Adnan Bey. Azerbaycan'da en çok okunan Musavat gazetesinden Ferit Agalarov kardeşimiz.
Ferit Bey hoş geldi, sefa geldi, şeref duyduk, onur duyduk. Aramızda olması bizim için bir şeref. Evet, buyurun, sizi dinliyorum.
Öncelikle Yeni Musavat gazetesi adından bu fırsatı bize tanıdığınız için teşekkür ederim. Soruya geçelim. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından A9 kanalına gizli reklamlar ve bazı gerekçelerle para cezası kesildi. Fakat Adnan Oktar'la Sohbetler programı YouTube ve sosyal şebekeler üzerine yayın yaptığı için üst kurul buna müdahale edebilir. Siz yayıma başlamazdan evvel yani bunları, bu riskleri bildiğiniz için mi A9 kanalında yayıma başlamadınız? Yani YouTube ve sosyal şebekeler üzerinden başladınız.
Şimdi Rütük'ün nelerden rahatsız olduğunu, neleri riskli gördüğünü, neleri yasakladığını bilmek teknik olarak o kadar imkan dahilinde değil. Ancak oluştuğunda anlayabiliyoruz. Mesela bir kelime oluyor, bu yasak olmuş oluyor. Veyahut bir davranış oluyor, bu yasak olmuş oluyor. Sonra öğreniyoruz. Yani bunun hazır bir kitabı olsa biz oradan okuruz. Ona göre bunu yapabiliriz. Ama neyin ne olacağını bilmediğimiz için, riskli olduğu için mecburen internetten devam ediyoruz ki bir sorun çıkmasın diye. Ama sistemi tam öğrenirsek tabii, neyin ne olduğunu tam öğrenirsek buna uymak kolay. Ama bilmediğin bir yolda yürüyorsun, birden ayağını basıyorsun bir yere, bakıyorsun çukurun içine giriyorsun. Bunun gibi.
Yine Şubat ayında Diyanet İşler Başkanlığı tarafından A9 kanalının kapatılması gündeme geldi. Yani devlet seviyesinde tanınan ve kabul gören bir kurumun size karşı böyle bir tutum sergilemesini nasıl değerlendirmeliyiz?
Biz ve arkadaşlarımız İngilizlerin devletine karşı çok güçlü bir atak yaptık Türkiye'de. Bunlarla ilgili kitaplar hazırladık, iki ciltlik. Binlerce belgeden oluşan bir dökümanlardan oluşan bir eser. Reddedilmeyecek şekilde açık ve sarih. İngilizlerin devleti Türk milletini yok etmek istediğini 150 yıl önce açıklamış. Başbakanlar açıklamış, devlet başkanları açıklamış, bakanlar açıklamış. On binlerce belge var elimizde. Yani amaç Türk milletini yok etmek ve Türkiye'yi parçalamak. Zaten Sevr anlaşmasında da bunun bir modelini görmüştük. Türkiye'yi paramparça etme modeli. Dolayısıyla Sevr'i yeniden yapabilmek için muazzam bir hata yaşıyor şu an İngilizlerin devleti. Biz de İngilizlerin devletini adeta rezil eden, küçük düşüren eserler hazırladığımız için bunun sonucunda adeta bir toplu hareket başladı. Aynı anda düğmeye basılmış gibi. Mesela aynı anda birçok kurum açıklama yapıyor, birçok kişi açıklama yapıyor, birçok şahıs açıklama yapıyor. Fiili saldırılar, tehditler oluyor aynı anda. Dolayısıyla bu tip girişimler sonucunda tabii ki bir etkilenme olduğu gibi görünüyor. Yani tabii doğrudan İngilizlerin devleti talimat tarzında yapmıyor ama bazı kişileri etkiliyor. Onlar da bazı kişileri etkiliyorlar. Böyle efendim hoş olmayan bir görüntü tezahür etmiş oldu. Biz de bunda bir hayır görüyoruz tabii. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki Adnan Oktar diyor Atatürk'ü hakaretten tutuklandı diyor. Hiç astara olmayan, aslı olmayan yanlış bir haber. Yani bu şekilde açıklandığında normalde bir devlet adamının yapacağı belgesini alır götürür, mahkemeden alır. Çünkü devlet zaten kontrolünde. Bir polis gönderir yahut bir memur gönderir, mahkemeden ilgili belgeyi alır göstertir. Böyle bir belge yok. Böyle bir olay yok. Yani benim tutuklanmam diye bir konu yok. Bunu gereksiz yere bu şekilde kamuoyuna açıkladı. Ve kamuoyunda bu tabii bir infial meydana getiriyor. Bu yanlış bir hareket, hatalı bir hareket. Bunu söyledik. Bir tek ondan kalmadı. Bir sefer dedi ki Musevilerle ilgili aleyhte faaliyet yaptı. Ve bu yüzden Musevilerle ilgili konuşmalarından dolayı tutuklandı, hapis yattı. Böyle bir olay da yok. Bu nereden çıkarttınız dedik. Buna da cevap yok. Ya varsa belgesini göstertin diyoruz, buna da cevap yok. O zaman özür dileyin dedim. Özüre de cevap yok. Bunun arkasında işte 10-15 kız arkadaşımızın dans veya dekolte tarzında tavırlarından rahatsız olduğunu beyan etti. Ben de dedim ki ya sen Diyanet İşleri Başkanısın. Efendim devletin önemli bir kurumundasın. 10-15 tane genç kızdan uğraşacağına, yani onlarla ilgileneceğine PKK tehlikesi var dedim.
Tabii.
Bütün Türkiye'yi sarmış komünist bir tehlike. Buna karşı Diyanet kitap çıkarsın, yazıları yazsın, komünizmin, PKK'nın tehlikesini ifade etsin, anlatsın, halkı aydınlatsın. Çünkü 70 bin cami var ve çok muazzam imkanları var. Bunları ifade ettim. Arkasında dedim ki 200 bin genel evlerde çalışan bizim hanım kardeşlerimiz var. Müslüman evladı. Yani Türk milletinin evladı. Bizim kendi evladımız. Aslan gibi delikanlı kızlar. 200 bin kişi. Bunlara günde 3 milyon Türk genci gidiyor ve bunlarla dedim fuhuş yapıyorlar. Yazık günah. O gençlere de yazık. Bu güzelim kadınlara da yazık. Çünkü günde 70 veya 150 kişiye bir kişi ilişkiye girmiş oluyor kadın. Hem ruhen hem bedenen bozulurlar. Bizim evlatlarımız bunları kurtaralım. Diyanet asıl bunlarla ilgilensin dedim.
Evet.
Ya o dediğin tamam, mesela diyorsun ki dekolte istemiyorum, dans etmenizi istemiyorum. Tamam, kolay, ne yaptık? Hanım arkadaşlarımız artık televizyona çıkmıyorlar. Ve çıkmayacaklar da konu kökünden halloldu. Basit bir şey bu. Yani 15 genç kızın dansı, dekoltesi eğer büyük bir dertse halloldu işte kökünden. Hiç çıkmıyorlar, bitti. Ama bak öbürü facia şeklinde devam ediyor. Ayrıca dedim ki bak bu kadınların ilişkisinden devlet, yani vergi daireleri %8 oranında para alıyor. Bu gelir haramdır dedim. Diyanet olarak bunun haramlığını ifade edin. Yani hem bu genel verdiği hanımları kurtaralım, bunun için bir kampanya yapın. Bir açıklamada bulunun. Hem de bu gelirin haram olduğunu belirtin dedim. Ayrıca milli piyango, efendim, spor toto, spor loto, at yarışları gibi birçok resmi destekli, devlet destekli kumar var. Kumar haramdır. Buradan da devlet vergi alıyor dedim. Bu para da haramdır. Bunu da açıklayın dedim. Yani bunlar daha önemli konular.
Evet.
Çoluk çocuğun 10-15 genç kızın dans edip etmemesi önemli ki tamam, etmiyor işte, bitti. Yani bunu devlet meselesi haline getirmenin bir alemi yok. Ama bu önemli dedim. Yani bu konuyu gündeme getirelim. Ayrıca 1 milyar litrenin üzerinde şarap, rakı, vodka üretiliyor. Ve gençler zehirleniyor. Haram, müskirat. Ve bundan devlet vergi alıyor. Bu vergi de helal değil dedim. Bunu açıklasın Diyanet İşleri Başkanlığı. Bunları anlatsın dedim. Diyanet Sen üyeleri bize hakaret etti diye savcılığa başvuruda bulundular. Ya burada hakaret nerede? Emri bil maruf nehyan münker. Bir facia var. Kötü, yanlış olan bir şey var. Bunun düzeltilmesi için Diyanet'in devreye girmesi, nasihat etmesini istiyorum. Ben Diyanet'i kutsal biliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da saygı duyuyorum, değer veriyorum. Ama çok etkili olur söylerse. Bu günahı, bu yanlışı düzeltelim dedim. Ayrıca ben Diyanet İşleri Başkanı'na hakaret etmedim, saygısızlık yapmadım. Saygı duyduğum, hürmet ettiğim bir makam.
Evet.
Ama ben bunu kime anlatayım yani? Diyanet en önemli güveneceğimiz kurum. E tabii ki ben oradan rica edeceğim bu hatanın, yanlışın düzeltilmesi için nasihat etmesini. Başka kimden isteyeyim yani? Bunda kızacak, öfkelenecek bir şey yok. Mesela Kadder var, kadın derneklerine ilgili dernek. Onlara da rica ettim.
Evet.
En hayati konu bu dedim. Yani 10-15 genç kızın dans etmemesi dert değil işte. Çıkmıyorlar, bitti, bu kadar basit. Yani eğer bundan huzur bulacaksanız, rahatlayacaksanız, gönlünüz müsterih hale gelecekse, kökünden hallettik işte, tamam. Ama sakinleşmiyorlar.
Evet.
Ama o zaman buna bir acayiplik var.
Eğer ister Kanal 9 olsun, ister YouTube ve sosyal şebekeler üzerinde yayınlarınız olsun, eğer bunlara yasak gelirse, tebliğlerinizi hangi formada devam ettirmeyi düşünürsünüz?
Yasak Yarısı benim zaten kitaplarım var. Yani 30 milyon kitap satıldı 1,5 sene içerisinde.
Evet.
Ben kitaplarla, konferanslarla yine devam ediyorum. Daha büyük konferanslar yaparım. İl il gezerim. Yani öyle bir şey olmaz. Yazılarım, internetteki yazılarımı da durduracak halleri yok.
Tabii.
İnternette yazılar yazarım. Facebook'tan yazılar yazıyorum. Yani yazıyla konuşmanın arasında fark yok. Yazı daha da etkili hatta. Yazı da çünkü insan daha dikkatli okuyor.
Evet.
Ya konuşmadan daha etkili. Dolayısıyla fikirlerimi durdurmaları diye bir konu olmaz. Yani İngilizlerin devletinin bu çabalarının boşa gideceğini tahmin ediyorum. Hükümetimiz de özgürlükçü bir hükümet. Yani bu İngilizlerin devletinin etkisinde kalan insanlar olabilir ama devletin tavrı da İngilizlerin devletine karşı. Yani bu oyunların nereden geldiğini onlar da biliyorlar. Yani devlet bunu bilmiyor değil. 300'ün üzerinde aydınımız İngilizlerin devletinin tehlikesine dikkat çekti. Hükümet üyeleri, Tayyip Hocam, efendim başbakan, efendim diğer partililer, danışmanlar İngilizlerin devletinin nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu zaten anlattılar.
Evet.
Sayın Devlet Bahçeli dikkat çekti. Dolayısıyla ben başarılı olacaklarını zannetmiyorum.
Adnan Oktar, Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi adalet ve sosyal beraberliği savunan komünizme neye göre kabullenir?
Komünizme neden karşısınız? Çünkü komünizmin sosyal adaleti de getirdiğini düşünüyor.
Beraberliği getiriyor.
Hmm. Beraberliği, birliği de getirdiğini düşünüyor Ferit Bey. Hmm. Bu yüzden neden buna karşısınız diye soruyorum.
Kur'an'da sosyal adalet Allah sevgisiyle, dostlukla ve kardeşlikle iken komünizm bunu devlet dehşeti, devlet şiddeti ve insanların birbirleriyle savaşması sonucunda insanlara sosyal adalet getireceğini söyledi. Fiili uygulamada da Rusya'da da her yerde de dehşet ve acı gördük. 40 milyonun üstünde insan, bak 40 milyonun üstünde insan öldürüldü, feci şekilde ezildi.
Evet.
Bir o kadar insan da sakat kaldı. Ama İslam sadece sevgiyi, barışı, kardeşliği savunuyor. Sosyal adaleti de sevgiyle getiriyor. Velayet sistemiyle herkes herkesin babası, kardeşi hükmünde oluyor. Herkes herkesi korumakla mükellef oluyor. En mükemmel sosyal adaletin velayet sisteminde olduğunu görüyoruz. Çünkü sokaktaki bir çocuk herkesin çocuğu oluyor. Sokaktaki herhangi bir genç kız herkesin evladı olmuş oluyor. Herkes korumakla mükellef oluyor. Dolayısıyla sosyal adaletin özü ve esası Kur'an'dadır. İncil'dedir, Tevrat'tadır. Karl Marx oradan bunları almış, değiştirmiş, diyalektik felsefeyle yoğurmuş, Darwinizmle kirletmiş, Allahsız, dinsiz, şiddete dayalı bir sosyal adalet anlayışı getirmiş. Sonunda da sosyal adalet olmamış. Sadece yönetici sınıfın rahat ettiği daçalarda oturdukları, efendim fakir fukaranın feci şekilde ezildiği, evet. 2 metrekare, 3 metrekare odalarda süründükleri bir sisteme çevirmiş. O yüzden biz komünizme karşıyız. Neden? Çünkü aileye karşı komünizm. Aile meselesini kabul etmiyor. Dini kabul etmiyor. Devleti kabul etmiyor. Mukaddesatı kabul etmiyor. Böyle bir sistem insanlara acı getireceğini, dehşete düşüreceğini açık açık ilan ediyor zaten. Bu yüzden karşıyım.
Programlarınızdan birinde Allah'ın güzelliği sevdiğini ve o yüzden programlarınızda güzel kızlara ve yakışıklı erkeklere yer verdiğini söylemiştiniz. Peki yüzü değil de kalbi güzel olan insanları Allah sevmez mi? Yani programımızda neden bu insanlara rast gelmiyoruz?
Güzel, ahlaklı insan zaten yüzü de güzel olur. Yani güzel ahlaklı olup da yüzü güzel olmayan ben insan görmedim. Yani kalbi güzel olan insanın, vicdan ahlakı güzel olan insanın yüzü mutlaka güzel olur. Bana gösterirler öyle birisini. Yani ahlakı kişiyle güzel ama yüzü çirkin birisini gösterirlerse ben ona istediği cevabı vereceğim. Ama böyle birisi yok.
Evet.
Kalbi güzel olanın, vicdanı ahlakı güzel olanın yüzü mutlaka güzel olur.
İnşallah.
Program adeta 10 saat civarında devam eder ve programda iştirak eden ister kadınlar olsun ister erkekler yani bildiğimiz gibi çalışmaya vakit ayıramıyor. Yani onlar programdan herhangi bir para alıyor mu yoksa sadece sizi dinlemek için mi geliyor?
Hepsi Allah rızası için geliyor. Ben de sabah kalktığımda Yemeğimi yiyorum, duşumu alıyorum, üzerimi giyiyorum, geliyorum, akşama kadar Allah'a dini anlatıyorum, yine gidiyorum.
Maşallah.
Ben nasıl 5 kuruş para almıyorsam, arkadaşlarım da 5 kuruş para almaz. Burada herkes Allah rızası için İslam anlatır.
Evet.
Kur'an'da Ashab suresine esasen yani Allah peygambere emrediyor ki hanımlarına, kızlarına ve müminlerinin hanımlarına emreder ki dışarı çıkanda sıkı giyinsin ve onların tanınmamaları onların zarar görmemelerini de karşısına alacak. Bəs milyonlarla insanın seyrettiği yani bu programda yani bu kadınlar eğer milyonlarla insan tarafından tanınıyorsa yani onda biz onları zarardan da zarar karşısında da koymuş oluyoruz.
Kur'an'da tarif edilen, anlatılan peygamberim diyor ki evlerinizden dışarı çıktığınızda dekolteyken, zaten Müslümanlar dekolte olduğunu kabul ediyor Kur'an. Kur'an'da Cenab-ı Allah dekolte Müslüman kadınlar diyor. Ama dışarıya çıktığınızda size fiilen saldırıda bulunan oluyorsa, fiili olarak etkenlikte bulunan oluyorsa, yani sarkıntılık eden, taciz eden oluyorsa, bundan korunmak için genişçe elbiselerinizi üzerinize örtün.
Evet.
Cilbaplarınızı üzerinize örtün diyor. O yüzden benim hanım arkadaşlarım dışarıda tamamen örtülü gezerler. Tamamen kapalı. Yani dışarıda dekolte benim bir arkadaşım gören yoktur. Hepsi kapalıdır. Ama buraya geldiklerinde burada güvenlik içinde oldukları için, burada onları taciz edecek, rahatsız edecek hiç kimse olmadığı için burada istedikleri gibi dekolte giyiyorlar. Ve Kur'an'ın hükmüne göre onların burada örtülmesi için bir neden yok. Ha, resmine ve görüntüsüne adam bir şeyler diyorsa Kur'an onda bir hüküm açıklamamış. Yani resmine ve görüntüsüne, şahsına yapılırsa Allah çarşaf giysin diyor. Resmine ve görüntüsüne diye böyle bir hüküm olmaz.
Evet.
Yani aynadaki görüntüsüne veyahut onun hayaline,
evet,
hayal etmesi adam diyor ki hayal ediyorum der onu ve ağzını bozar, bir şeyler yapar. Bu hüküm dahilinde değil. Yani adamın kafasında hayal etmesi veyahut kadının hayalini görmesi Kur'an'da bir hüküm olarak belirtilmiyor. Bizzat kendini görmesi ve bizzat kendini taciz etmesi ve rahatsız etmesi tehlikesi varsa o zaman çarşafı üzerine giysin diyor. Benim de hanım arkadaşlarım dışarıda kendilerini güvende görmedikleri için tamamen örtünüyorlar. Herkes bilir, tamamen
evet,
kapalı. Ama buraya geldiklerinde taciz ve rahatsız etme imkansız olduğu için burada rahatça giyiniyorlar ve Kur'an hükmüne uygun olarak zaten Kur'an'da ayette diyor ki bak mümin kadına zaten dekolte diyor. Dekolteyken rahatsız edilirlerse diyor. Dekolteyi kabul ediyor Kur'an. Ayet zaten Ahzab suresinin iniş sebebi dekolte hanımların varlığını kabul ederek ayet açıklanıyor. Kadınlar dekolte zaten. Ama dışarıya çıktıklarında rahatsız ediliyorsa diyor. Dışarı çıktıklarında rahatsız edilmemek için hanım arkadaşlarım kapanıyor mu? Kapanıyorlar. Buraya geldiklerinde rahatsız ediliyorlar mı? Hayır. O zaman istedikleri gibi giyinir.
Tabii.
Dolayısıyla Kur'an'ın hükmü tam uygulanmış oluyor.
Bildiğimiz gibi Deccal'ın en belirgin özelliklerinden biri de tek gözlü ve yani bazı insanların dediklerine göre A9 kanalının logosu yani tek göz semboluna benziyor. Yani bu konuda ne söyleyeceksiniz?
Tek göz, Deccal tek göz ama oradan oraya bağlantı çok zorlama bir şey. Yani mesela her Anadolu'da nazarlıklar vardır insanlar. Tek gözü ifade eden boynuna boncuk takarlar. Hatta ineklere, koyunlara, kuzulara, her yeni gelinlere,
evet,
gençlere, anneannelere, dedelere, herkesin boynunda tek göz takılıdır. Azerbaycan'da, Anadolu'da, Türkiye devletlerde her yerde tek göz vardır. Dolayısıyla bu nazara karşı makbul bilinen, nazarı önleyen, yani vesile olan bir güzellik olarak kabul edilir. Ve bunu güzel görmeyen Anadolu'da hiç kimse yoktur. Dolayısıyla demek ki Deccal'in nazarını yok eden bir güç olarak, yani Deccal'in kötü nazarını yok eden bir güç olarak o göz bütün Anadolu'ya hakim olmuş. Burada da varsa ne güzel. Demek ki Deccal'in pis nazarlarını parçalayan bir güç. Onu anlıyoruz.
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinden konuşurken bir millet, iki devlet olduğunu söylüyorsunuz.
Evet.
Ve Bildiğimiz gibi Türkiye'nin Ermenistan'la sınırlarının bağlanmasında en önemli sebep Azerbaycan topraklarından Ermenistan tarafından işgal olmasıydı. Ama bir başka konuşmamızda Ermenilerin Türklerin kardeş olduğunu ve hiçbir şart olmadan yani sınırları açmalı olduğunu deyirsiniz. Yani bu iki fikir arasında bir çelişki olduğunu insanlar deyir.
Biz Ermenistan'la sınırlarımızı açacağız. Ermenistan'la kardeş olacağız. Pasaportu kaldıracağız, vizeyi kaldıracağız. Ermenistan ne yapacak? Bu güzelliğe, bu dostluğa, bu kardeşliğe karşı güzel bir jestte bulunacak. Ben bundan eminim ve biliyorum. Bilmediğim bir şey söylemem. Azerbaycan'dan aldığı toprakları geri iade edecek.
İnşallah.
Diyecek ki Azerbaycan'la da sınırımız açılsın.
Evet.
Ve katil olan varsa yargılansın diyecek Azerbaycan. Katil olan kimse yargılansın diyecek. Ve böylece biz Azerbaycan'la Ermenistan'ı, Türkiye ile Ermenistan'ı dost ve arkadaş yapacağız. Böylece Türk-İslam Birliği'nin ilk nüvesi atılmış olacak. Azerbaycan'la birleşeceğiz. Ermenistan'la birleşeceğiz. Gürcistan'la birleşeceğiz. Rusya ile birleşeceğiz. Türkiye devletlerle birleşeceğiz. Turan'ı oluşturacağız. Turan'ın oluşması için Ermenistan'ın da Turan sınırları içerisinde olması şart.
İnşallah.
Turan herkesi kucaklayan bir güzelliktir. Türkiye Turan olsun, düşmanın ülkesi yıkılsın, viran olsun sözü buradan gelir.
İnşallah.
Yani düşman derken decaliyetin sistemi yıkılsın, viran olsun. Değil mi? Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin.
İnşallah.
Sözü de yine buradan geliyor. Güzel bir duadır bu. Dolayısıyla Türk Birliği'nin oluşmasında Ermenistansız bir birlik düşünmüyoruz. Ermenistan'ın sınırlarını açacağız. Ermenistan bütün işgal ettiği toprakları Azerbaycan'a iade edecek. Katilleri teslim edecek. Katiller hapsedilecek. Adalet yerini bulacak. Ermenistan'la kucaklaşacağız. Kardeş olacağız. Ermenistan'da yanan o intikam ateşi sönecek. Daha önceki ziyaretimizde söndüğü gibi.
Evet.
Ve böylece yüzyıllardan beri süren bu ızdırap sona erecek.
İnşallah.
Altaylardan Tuna'ya kadar her yerde Türkler olacak. Her yerde Müslümanlar olacak. Özgürce huzur içinde yaşayacağız.
İnşallah.
Turan'ın yaranması güzel bir fikirdi ama heç vaxt Türklerin merkezinde olduğu bir devletin yaranmasını Ruslar kabul edemez. Yani bu ne kadar realdır bunun gerçekleşmesi?
Turan'ın merkezinde Türkler olacaksa Ruslar bunu nasıl kabul edecekler demek istiyor herhalde.
Turan'ın içindeki temel devletlerden birisi Rusya olacak zaten. Rusya bir İslam devletidir zaten ve Türk devletidir. Rusya'da 30 milyona yakın Türk var.
Evet.
Rusya aynı zamanda bir Türk devletidir ve Müslüman devlettir.
Evet.
30 milyon üstünde Müslüman var Rusya'da. Dolayısıyla biz Rusya'yı Müslüman Türk devleti olarak kabul ediyoruz. Ve Turan'ın en güçlü ordularından birisidir. Turan ordusunun en güçlü bir üyesidir. Putin de Türkistan Birliği içerisinde bir kahraman olarak yerini alacaktır.
İnşallah.
Ve Rusya'da.
Bu kadar teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Bizim kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah ona uzun ömür versin, hidayet İnşallah. Versin. Tabii daha da güzel şeyler olacak, daha hoş şeyler olacak ama bunlar biraz zaman alacak inşallah. Evet. Tabii biz bu meyanda şunu da belirtmek istiyoruz. Biz Türk yargısına güveniyoruz. Devletimize güveniyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da saygımız çok büyük. Makam olarak Diyanet'e de saygım çok büyük. Saygıyla hürmetle değerlendiriyorum. Türk adaletinin en güzel tavrı göstereceğine, en insancıl tavrı göstereceğine de inancımız tamdır. Yani Türkiye'de hukukun mükemmel işlediği kanaatindeyiz. Bir suç veya bir yanlış bir şey olmadığından da eminiz.
Evet.
Çünkü samimiyetle ve candanla söylenmiş sözlerdir bunlar. candan konuşmalardır, iyi niyetle yapılmış konuşmalardır. Bu konularda da kalbimiz müsterih. Evet. Kardeşimizi gene bekliyoruz inşallah. Allah kalbine inşirah, ferahlık versin.
İnşallah.
200'e yakın Azerice'ye çevirmiş kitabım var Azerbaycan'da.
Maşallah.
Azerbaycan'ı ne kadar sevdiğimi göstertir bu.
Maşallah.
200'e yakın evet. Azerice'ye çevirmiş kitabım. Yani hiçbir dilde bu kadar çok değil.
Evet, evet.
Maşallah. Maşallah. Bütün Azerbaycan'a selam. Harika. Azerbaycan devletine selam. Bütün Azeri kardeşlerimizi muhabbetle kucaklıyorum. Allah hepsine sağlık, sıhhat, selamet versin. Allah devletinize, milletinize başarı, bereket, bolluk versin.
İnşallah.
Hayırla sarsın.
İnşallah.
İnşallah her şey çok güzel olacak. Muhabbetle, sağlıcakla kalın.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, kısa videolarla devam ediyoruz.